Ayrım 15. Sayfa 160'tan devam. Gerek Amerika'nın gerek Sovyetlerin ayrımlı dünya görüşleri içerisinde olmaları doğaldır. Fakat taraflar aralarındaki ayrımı azaltmak, böylece bir çatışma riskini ortadan kaldırmak için çaba göstermelidirler. Türkiye'nin yaptığı da budur. 2. 7 yıllık komutanların tasfiyesi. Hilton Oteli'nin balkonundan Boğaz'ın çarpıcı güzelliğini seyrediyordum. Başbakan Demirel eşiyle kısa bir süre kalmak üzere İstanbul'a gelmiş, Hilton Oteli'nin bir dairesine kalıyordu. Oysa Ankara'da iç kargaşa bakımından önemli kimi devinimler oluyordu. Kurtulamadığımız, kurtulamayacağımız bir yazgının sonucu mudur nedir, hala anlamış değilim. Hikmet'in yüksek komuta heyetinin yaptığı değişiklikler günün konusuydu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İrfan Tansel bu görevi 7 yıldır yürütüyordu. Adeta değişmez komutan unvanını almıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Uran bu görevi 7 yıldır sürdürüyordu. Adeta değişmez komutan unvanını almıştı. Oysa ordu canlı bir organizmaydı. Alt rütbede olanlar zamanı geliyor, yılı geliyor, bir üst derece yükseliyorlardı. Ne var ki 7 yıldır iki kuvvette komutan değişikliğinin olmaması nedeniyle orgenerallikle oramiralliğe yükselenler orada tıkanıp kalıyorlardı. Tabi bu olgu alt düzeylere yansıyordu. Kaldı ki silahlı kuvvetlerde yükselme ya da kadro nedeniyle ordudan emekli ayrılma işlemleri bir yasaya bağlanmış değildi. Hilton'daki balkonda telefona gidip gelen Demirel'den yüksek komutada yapılan değişikliklerle ilgili bilgi almaya çalışıyordum. O sırada aldığım bilgilere göre ordudaki subay sayısı genel sayının %1,5 idi. Tepede 12 orgeneral, 30 korgeneral, 60-70 arasında tüm ve tuğgeneral vardı. Tepeye doğru tırmandıkça yükselmeye tıkayan sonuçlar ortaya çıkıyordu. Orduda 4500 albay vardı ki pek çoğu kadrosuzluk nedeniyle emekli olacaklardı. Her yıl kaç albayın tuğgeneralliğe yükseleceği bilinmediğinden özellikle albay düzeyinde tam bir tıkanma söz konusuydu. Demirel hikmeti komutanlar düzeninde değişiklik yaptıktan sonra ordudaki yükselmeleri bir düzene koyan bir yasa çıkardı. Başbakan, Cumhurbaşkanı'na gittiği zaman çantasına komutanlar düzeni yapmayı tasarladığı değişiklikleri içeren bir liste vardı. Demirel, Cumhurbaşkanı'na durumu özetledikten sonra yeni düzenlemeden söz etti. Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları'yla süresi dolan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yılmaz'ın yerine yenileni getirmeyi istediklerini söyledi. Önemli olan Sunay'ın tepkisiydi. Çünkü böylesine önemli düzenlemelerde, hele orduyu yakından ilgilendiren değişimlerde, Cumhurbaşkanlarının son sözü her zaman geçerliydi. Sunay dinledi ve "Yapınız," dedi. Demirel ayrıca rütbe yükselmeleriyle atamaların periyodik bir düzende gerçekleşmesi için yasa tasarısı hazırlayacaklarını bildirdi. Bunun da onayını aldı. Hikmet, Türkiye'ye 10 yıl hizmet vermiş iki komutan emekli ayırırken Tansel ile Uran'a birer büyükelçilik önerdi. Tansel Ottawa'ya, Uran da Vatikan'a gidecekti. Demirel iki komutana durumu açıkladı ve yeni görevleriyle ilgili önerilerini söyledi. Tansel ile Uran bu önerileri emredersiniz diye yanıtladılar. Demirel'in izlenimine göre bozulmuşlardı. Demirel yeniden Çankaya gitti. İki komutanın bozuk çaldığını söyledi. Bir deneyimden geçmiştik. Tansel'i hava kuvvetlerinden ayırmak için 27 Mayıs ihtilali sınırında yapılan bir girişim ters tepki yol açmış, Ankara üzerinde jetler uçmuştu. Karar da geri alınmıştı. Çünkü ordudaki kimi cuntalar, başta Talat Aydemir, bu kararın karşısına geçmişlerdi. Sunay, Demirel'in kaygılarını dinledi. "Kulak asma," dedi. Ordu içindeki Türk Silahlı Kuvvetler Birliği'nin başkanlığından ve Genelkurmay Başkanlığından gelmiş olan Sunay'ın ordunun nabzını elinde tutmadığı söylenemezdi. 12 Mart'ın tepe noktası 1968 yılının Ağustos ayında yapılan ilk yönetim operasyonuyla belirlemeye başlayacaktı. Tansel'in yerine Orgeneral Reşat Mater, Deniz Kuvvetlerine de İyicioğlu getirildi. Kara Kuvvetlerine Karakoç Paşa atandı. Eyicioğlu, 12 Mart muhtırasını imzalayan komutanlardan biriydi. Henüz Muhsin Batur sahneye girmemişti. O sırada korgeneraldi. Karakoç'tan sonra Kara Kuvvetleri Komutanı'na Faruk Gürler getirilecek, orgeneralliğe yükselen Muhsin Batur da Hava Kuvvetleri Komutanı olacaktı. 12 Mart ordu müdahalesinin önde giden adları, böylece ordudaki en yüksek makamlara bir süreç içine gelmeye başlamışlardı. 3. Bir dayak atmanın öyküsü. Gazeteci yazar İlhami Soysal ile arkadaşlığımızın, dostluğumuzun hangi yıllara değin uzandığını şimdi anımsamıyorum. Aynı kuşağın çocuklarıyız. Gazetecilikte gözümüzü açtığımız zaman birbirimizi bulduk. Değişik gazetelerde çalıştık. Kimi zaman geldi, yazılarımızda haberlerimize birbirimize ters düştük. Fakat bütün bunlar dostluğun, arkadaşlığın, insancıl yaklaşımlarımızın zerresini değiştirmedi. İlhami Soysal bir savaşım insanı. İlhami Soysal her şeyden öteye bir namus simgesi. Fikirde, parada, insan ilişkilerinde. Bu tür dostluklar, arkadaşlıklar kimi zaman gelir ki insanda mesleki dürtüleri duyandırır. Bir örnek vereyim. İlhami Soysal 12 Mart darbesinden sonra Madanoğlu cuntasına bağlı olduğu savıyla tutuklandı. Bir yıl hapishanede yattı. Hoş, İlhami'nin yaşamında hapishane o tarihten sonra bir yazgı çizgisi gibi sürüp gidecekti ya. 1973 seçimlerinde parti önderliğini izliyorduk. Trabzon'a gitmiş, dönüyorduk. O güne değin İlhami'ye hapishane yaşamı üzerinde hiçbir şey sormamıştım. Onu incitmemeye, duygularını yeniden kabartıp ızdırabını bir kez daha yaşatmamaya çaba göstererek uçakta bu konuya girdim. Arka koltuklardaydık. İlhami, durgun başlayan konuşmalarını bir sele dönüştürdü. Duyguları, gördüğü işkencenin dakikalarını anlatıyordu. Ne sus diyebiliyordum, ne de içimden akıp giden üzüntüyü, ızdırabı ona belli edebiliyordum. Bitirdi. Yüzüne bakamıyordum. Sanki İlhami'yi son Türk devleti adına işkenceyi yatırıp sorguya çekenlerden biriymiş gibi utanıyordum. Uygar bir ülkenin insanı olduğumu sanmamdan ileri geliyordu bu utancım, ızdırabım. Ama, dedim İlhami'ye. Söz veriyorum sana, bu işkence olaylarını karıştıracağım. Bulup buluşturup yazacağım. Bu da benim görevim. İlhami sonucu görmeden, yargı belli etmeyen kendine özgü davranışıyla sustu. 1973 seçimlerinden sonra İlhami'ye verdiğim bu sözü yerine getirdim. 12 Mart'tan sonra yapılan işkenceleri yanıtlayan bir yazı dizisini zamanın birinci ordu komutanı Faik Türün'ü konuşarak hazırladım, yayımlandı. Fakat, dedim İlhami'ye, şu anda sana binlerce yıl öncesi olmuş gibi gelen o olay yakın tarihimize önemli bir sayfası. Dinledi. Başından geçen o olay sonraları öylesine sonuçlar verdi ki sana dayak attıranlar, atanlar birer birer kendiliğinden ezilip gittiler. Daha ileri gideyim. Başından geçen bu olay bir genelkurmay başkanının emekli ayrılmasında önemli etkenlerden biri oldu. Biraz durdu. Direndim. O olayı tüm ayrıntılarıyla anlatmanı istiyorum. Gelecek kuşaklara bir ibret dersi olsun istiyorum. Dedim. Pekala. Dedi. Madem ki istiyorsun, direniyorsun, anlatayım. Başladı. Ama madem ki istedin, kitabında bu konuya değineceksin. Olayı anımsayabildiğim kadarıyla, tabii biraz da o günlerin yazı çizgilerini karıştırarak kendi gözlüğünü anlatayım. Ben gazeteciliğe sanat edebiyat merakıyla bulaştım. Yıl 1948 sonlarıyla 1949 başlarıydı. 20-21 yaşlarında uzatmalı bir lise son sınıf öğrencisiydim. Şiir sandığım manzumeler, öykü sandığım olaycıklar yazıyordum. Deli gibi de okuyordum. Yazan yayınlatmak da ister. Ankara Atatürk Lisesi'nden orada Atayolu adıyla bir duvar gazetesini çıkarıyorduk. Bursa Lisesi'ne sürgün gittiğimde de hemen daktilo ile çoğaltılan bir okul gazetesi yayınlamaya başladım. Sonra sanat dergilerine imzamı basılı görür oldum. O sıralarda Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı günlük bir ant gazetesi vardı. Bir sanat yaprağı da yayınlardı. Oraya gidip gelirken günün birinde önce o sayfanın ardından tüm gazetenin sekreterlerinden biri oluverdim. Derken sekreterlik, haber yazarlığı ve giderek başıboş kalmış gazetenin imzasız başyazarına kadar gelişti. İstanbul Hukuk Fakültesi'ne yazıldığımda Necip Fazıl Kısaköy'ün çıkardığı günlük Büyük Doğu Dergisi'nin gelen giden muhabirliğini, buna daha sonra Beyoğlu muhabirliği adı verilmiştir, üstlendim. Ama gözüm gönlüm Ankara'daydı. Cemil Sait Barlas, Pazar Postası dergisini çıkarıyordu. Ardından Son Havadis diye günlük bir akşam gazetesi yayınlamaya başladı. Dergiyi de, gazeteyi de teknik olarak çıkaranlar, yöneticileri arkadaşlarımdı. Yazı yazmamı istiyorlardı. Önce İstanbul'dan, ardından yedek subay olarak Kütahya'ya gittiğimde oradan yazılar göndermeye başladım. Karşılığında para da alıyordum. Askerlik dönüşü bir kez daha Ankara'da demir attım. Önce matbaa müdürü, ardından gazetenin yazı işleri müdürü oldum. Günlük fıkralarda yazıyordum. Sonra Akis dergisine geçtim. Oradan Kim dergisine, sonra Milliyet gazetesine. Her gazeteciinki gibi benim için de bu liste böyle uzar gider. Gerçekte anlatmak istediğim bunlar değil ama laf açıldı. 1955'lerde falan mimlendik. Muhalif gazetecinin yanı sıra gazeteciler sendikası yöneticiliği, cemiyetçilik falan da var. Kapı önlerinde polis beklemeleri, gece yarıları evden alıp götürülmeler, gözdağları falan. Sonra yazılanlardan dolayı adliye koridorlarıyla tanışmalar, bitmez tükenmez sanıklıklar. 27 Mayıs 1960 geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi dahil hiçbir partiye uzak yakın üyelik ilişkim, hatta yakınlığım yoktu ama muhalifliğim tescil edilmişti. Bu sonradan tüm ömrüm boyunca da böyle oldu. Evet, 27 Mayıs geldiğinde neredeyse ikisi de sonuçlanmak üzere olan ve en azından 9'lardan 10 ay, 18 yıl hapis yatmama neden olacak Genelkurmay Mahkemesi'ne görülen iki orduyu isyana teşvik davam vardı. Teşvik de ne? Ana Muhalefet Partisi lideri İsmet Paşa'nın Kayseri gezisinde bir yeşil pınar olayları vardır. İktidar İnönü'yü engellemek istemişti de birkaç yerde ordu ve subaylar bir tertibe karışmamışlardı. İsmet Paşa'ya selam durmuşlardı. Yanılmıyorsam bunlardan biri 12 Eylül 1980 sonrasının İçişleri Bakanı olan Selahattin Çetiner'di. Binbaşıydı. Sonra kor generaline kadar yükseldiydi. Ben o sıra Milliyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisiyim. Bu haberi gazeteye geçmiştik. Sonra bir iki gün geçti, Çetiner istifa etti ve kendisine verilen görevi subay çıkarken içtiği antla bağdaştıramadığını söyledi. Bunu da haber yapıp yayınladık. Her iki haberde orduyu isyana teşvik maddesine sokuldu. Dava açıldı. Sorumlu tabii olayı yaratanlar değil, gazeteci olarak, yazanlar olarak biz olduk. Sanıyorum 1960 Nisan'ın başı falan. Sonra Meclis Tahkikat Komisyonu kuruldu. Yayın yasakları ardı ardına yağıyor. İsmet Paşa meclisten atılıyor falan. Bizde yayını yasak İnönü demeçlerini, CHP bildirilerini, hatta hiç unutamam, Kara Kuvvetleri Komutanı Orginal Cemal Gürsel'in zorunlu izinli olarak komutanlıktan ayrılması nedeniyle yayımladığı ama yayın yasağı konulan veda mesajını o sıralar telefonlar ve telgraflarla mektupların denetlenmesine karşın nasılsa denetlenmesi unutulan gazete teleksiyle İstanbul'a, gazetenin merkezine, oradan da rahmetli arkadaşım Abdi İpekçi'nin aracılığıyla AP Ajansı'na geçiyoruz. Bütün bunlar Batı basınında ve radyolarında yayımlanıyor. Tabii ondan sonra buyurun bakalım Tahkikat Komisyonu huzuruna. Türkiye'de böylesine gergin günler ve göze göz dişe diş bir demokrasi kavgası. Derken 27 Mayıs devrimi, birinci cumhuriyetin sonu. Biz demokrasiye gideceğiz, özgürlüğe kavuşacağız diye tam bir devrimci kesilmişiz. 27 Mayıs'ı canı yürekten destekliyoruz. Kurucu meclis toplanacak, yeni bir anayasa yapılacak. Aa, bir de baktık ki CHP tam kadrosuyla 27 Mayıs'ın üstüne oturmak üzere. Elimden gelse kurucu meclisin temsilciler meclisi kanadına kendinden olmayan tek kişiyi sokturmayacak. Çeşitli meslek kuruluşlarından seçilecek temsilcilerin partiye kayıtlı olmayanların seçilme şansı hemen hemen hiç yok. Ankara'da basın kuruluşları da İstanbul, İzmir ve Anadolu basınının kuruluşları gibi 3 temsilci seçecekler. 20'den çok aday var. Adayların neredeyse tüme yakında kayıtlı Cumhuriyet Halk Partili ya da bu partiye şöyle ya da böyle ilişkisi olmuş. Bizim ise particiliğimiz hiç yok. Olmamış. Ama adayız. Sendika başkanıyız. Cemiyet ikinci başkanıyız falan. Seçimler yapıldı. Adayların bir bölüğü elendi. Biz 3 kişi seçildik ama ikimiz, iki eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin oğulları olan, bu partiye yakınlıkları olan iki gazeteci arkadaş. Partisiz bir tek ben. Pat bu seçimlere itiraz edildi. Gerekçe ilginç. Seçimleri basın kuruluşlarının yönetim kurulları ortak bir toplantı yapıyorlar. O güne kadar adını bile duymadığımız ve varlığından haberdar olmadığımız at yarışları, spor yazarları mı ne diye bir dernek varmış. Seçiciler kuruluna onlar alınmamış. Onlar da alınıp seçimler yenilendi. Babaları eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, kendine de yandaş iki arkadaşın seçilişinde bir zorluk yok da bir benim karşımdaki Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediği alaylar var. Bülent Ecevit, Metin Toker, Ulus Gazetesi'nin o günlerdeki genel yayın müdürü ve bazı yazarları gibi. Zor oldu ama ikinci kez biz de tekrar seçildik ve kurucu meclise girdik. Türkiye çapında 12 basın temsilcisinin 10'u kesin Cumhuriyet Halk Partili. Öteki tüm meslek kuruluşlarında barolar, eski muharipler, esnaf teşekkülleri, gençlik temsilcileri, işçi sendikaları, odalar, öğretmen kuruluşları, tarım kuruluşları, üniversiteler, yargı organları temsilcilerinden iller temsilcilerinde de bu böyle. Ayrıca Osman Bölükbaşı'nın genel başkanı olduğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin 25, İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi'nde 50 parti temsilcisi var. Neyse, bu hava içinde daha iyisi de olabilecekken gene de demokrasinin yolunu açan bir anayasa, 1961 anayasası ve Cumhuriyet Halk Partilerinin istediği türden de bir seçim yasası bu kurucu meclisten çıktı. Ben de 10 ay süreyle gazeteci olarak oldukça yakından tanıdığım ya da tanırım sandığım ve kimini gözümde çok büyüttüğüm politikacıları onlarla aynı koltukları paylaşarak eşit şartlar altında daha yakından tanıdım. Bana kurucu meclis üyeliğinin bir yararı şu oldu. Kendi kendime ben hiçbir partiye girmem ve partizan olamamın kararına vardım. 1961 Anayasası Türk demokrasisine yeni ufuklar açtı. Yavaştan Türkiye'de de gerçekten demokrasiye benzer bir uygulama başladı. 1965 seçimleri ise bu yoldaki uygulamaları iyice perçinledi. Sağın yanında sol görüşler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Türk demokrasi tarihinde ilk kez ben sosyalistim diyen bir parti, 1001 baskıya karşın parlamentoya 15 temsilci soktu. Bu arada basın dünyasında da büyük sıçramalar ortaya çıkmıştı. Artık büyük gazeteler Salt İstanbul'da basılıp akşamüstü ya da ertesi günü Ankara'ya, 2-3 gün sonra da Erzurum'a, Van'a, Adana'ya, Trabzon'a ulaşır olmaktan kurtulmuştu. İstanbul dışında Ankara'da, İzmir'de, Adana'da da baskılar yapılıyor, çok yerde günü gününe gazete okunuyordu. Tirajda da bir patlama olmuştu. Yayın dünyası çok renkli ve renkli bir hale gelmişti. Gazetelerde o zamanlara kadar tabu sayılan pek çok konuda yazılar yazılabiliyordu. Basında en azından 10-15 yıllık deneyimi olan yeni bir köşe yazarları dönemi açılmıştı. Bunlar çok tehlikeli oluyorlardı. Tevazu göstermeden söyleyeyim, bunlardan biri de bendim. Akşam gazetesi yazıyorum. Yön, ardından Devrim adlı iki haftalık gazetenin kurucular arasındayım. Duyarlı bir konuda eleştiri açılış. Her şeyi eleştiriyorduk. Bu arada ben eleştiri gündemine bir yeni madde getirdim. O güne kadar hemen hiç söz edilemeyen, edilmekten çekinilen bir konu işliyordum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumu. Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış 1. Cumhuriyet'in, hatta 1961 Anayasası ile oluşmuş 2. Cumhuriyet'in ilk yıllarının bir geleneği vardı. Parlamentoda bile bir dış politika, bir de silahlı kuvvetler, bırakın eleştirilmesi, adından fazlaca söz edilmesi bile sakınca sayılan konulardı. Bu konulara basmak alıp övgülerin dışına hiçbir görüş belirtilmezdi. Hatta tekerleme haline almıştı. Milli Savunma Bakanlığı bütçesi, Meclis Genel Kurulu'na geldi mi, bütçe tamam, orduya selam denilirdi. Dış politika konuları ise sadece büyüklerimiz bilirdi. Onlar ne derse, ne doğru yaparsa doğruydu. 1961 sonrası demokrasi emeklemeleri döneminde işte bu tablolara yaklaşılmaya başlandı. Çünkü o sıralarda dünya da değişiyordu. Biz Türkiye olarak topraklarımız üzerine yerleştirilmiş bizi korumaya değil, Sovyetleri vurma yönelik güzelinin Küba pazarlığı sonucu söküldüğünü yabancı basına öğrendik. Topraklarımız üzerindeki Amerikan üslerine Türk generallerinin bile giremediğini, yüz geri çevrildiğini yabancı basından öğrendik. Bu üslerden casus uçakları kaldırıldığını, bunlardan biri düşürüldüğünü de öğrendik. Amerika'nın ve NATO'nun gözünde Türkiye'nin Kafkasya ve Balkan sınırlarından başlayarak her karış toprağının göze göz, diteyi diş korunacak bir ülke gibi değil de ilk saldırıda Toroslara kadar çekilindikten sonra geri kalan yerlerinin, daha doğrusu Orta Doğu'nun koruması için kullanılacak bir atlama taşı, bir ucuz asker deposu ve ileri karakol gibi görüldüğünü öğrendik. NATO'nun tek bir Türk askerine yaptığı harcamanın 3000 katını tek bir Amerikalı nefer gibi uygun gördüğünü öğrendik. Türkiye'ye Amerikan yardımı altında verilen hemen her şeyin NATO standartlarına göre hurdaya çıkmış şeyler olduğunu, üstelik bu hakkın bile emanet verildiğini, istediğimiz yerde istediğimiz biçimde kullanamayacağını öğrendik. Ben bunları ve bunlara benzer gerçekleri yazmaya başladım. Somut olaylar ve örnekler sergiliyordum. Biz böyle şeyleri yazıp söylemeye başladığımız sırada bir gün Cumhurbaşkanı'nın, Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretini izleyen arkadaşımız nefes nefese geldi ve Genelkurmay Başkanı Tuğral'ın kendisinin Akşam Gazetesi muhabiri olduğunu öğrendikten sonra bana nakletmesi kaydıyla uslu olmanızı tavsiye ederim. Yanlış şeyler yazıyorsunuz. Yazılanlar doğru değildir. Siz efkar-ı umumiye hitap ediyorsunuz. Akşam her şey kapkaranlık gösteriyor. Paralize edilmiş fikirler hiçbir zaman fayda sağlamaz dediğini söyledi. Sözler açıkça tehdit kokuyordu. Ben de ertesi gün oturdum, erkekçe başlığıyla bir yazı yazdım. Yazıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Cumhuriyet kadar demokrasinin de bekçisi olarak gördüğümüzü, yazdıklarımızı da teker teker sayıp döküp bunların tümünün doğru olduğunu, bir demokrasi kavgası verdiğimizi, dolayısıyla Tuğral'ın yanlış değerlendirmeler ve yersiz tehditlerde bulunmamasını belirttim. Bir de o günlerde Tuğral, radyolarda ve televizyonda adının çokça geçmesini istediği için olacak, yerli yersiz, üstüne vazife olsun olmasın hemen her konuda bir takım demeçler verip bildiriler yayımlıyor ve bunların tümünün kesintisi yayımlanmasını istiyordu. Manzumecikler yazıp bunları genelge diye bastırıp en ufak birliklere kadar dağıttırıyor, ezberlenmeleri de buyuruyordu. Ankara Belediyesi'nin yaptırma hazırlıkları için olduğu yeraltı geçitlerine savunmayı zorlaştırır gibi gerekçelerle karşı çıkıyordu. Grevin komünist işi olduğunu söylüyordu. Dahası gene ordu birliklerine dağıttırdığı bir bildiride Amerika'yı sevmemek komünistliktir gibi bir vecize icat ediyor, memleketin Atatürk gibi muktedir bir komutana ihtiyacı olduğunu, bunun da kendisi olduğunu ima eden sözler söylüyordu. Biz de o yazımızda diyorduk ki, demokrasilerde her vatandaş gibi genelkurmay başkanları da yasalara ve anayasaya saygı göstermek, görev sınırlarını aşmamak zorundadır ve durumundadırlar. Bu yazının yayınlanma tarihi 6 Mayıs 1966. Politikacı da olması gereken yürek gazeteci de olursa. Yazı yayınlandı ve bir bomba gibi patladı. Cemal Tuğral'ın dikkat çekecek kadar demokrasi sığmaz tutum ve davranışlarından tedirgin olan geniş bir zümre vardı. Ama kimse açıktan bir şey söyleyemiyordu. Adeta herkes sinmişti. Ben ise açıkça imzamla yazmıştım. O sabah Kızılay'daki Gökdelen'in 4. katındaki büroma geldiğimde baktım beni bekleyen bir dostum var. Muhabir arkadaşların istihbarat şefinin oturduğu iç içe odadan geçip benim odama gelip yalnız kaldığımda dur dedi. Seni bir öpeyim de kutlayayım. Sabah evden telefon edecektim ama telefonlara da güvenilmiyor ki. Ya seninki dinleniyordur ya benimki. Belki ikimizinki de. Onun için kalktım, geldim.